Ayrım 12. Işık Bahçeleri, Amin Maluf, sayfa 154. 2. Mani saraydan çıkınca yürümekten başka bir şey yapamadı. Dost doğru yürümek, tek sağlam ayağı ile Ktesifon'u tozlu yollarını tepmek. İnsanlar dönüp ona bakıyor, bu yabancı şaşkın şeytanı, bu bulutlardan inmiş sıskayı parmaklarıyla çocuklara gösteriyorlardı. O gün onun hakkında başka ne düşünülebilirdi ki? Ama ertesi gün, daha ertesi gün bütün bu insanlar anlayacaklardı. Tan ağarmaya başladığı sırada münadiler kent alanına gelip adının geçtiği fermanı okuyacaklardı. Mani, Babilli hekim. Bütün başkentte saraydaki kabulü güzelleştirilerek anlatılacak, rüküş giysileri hoşlanılarak tanımlanacak, insanlar onu kendi sokağında gökkuşağı rengi libasıyla gördüğünü söyleyerek övünecekti. 10 güne varmadan Sasani ülkesinin en ücra yerlerine, krallar kralının emirleri gereğine uygun biçimde yazılmış ve mühürlenmiş olarak gönderilecekti. Mani 26 yaşındaydı ve attığı adımlara bu sokaklar, bu Mezopotamya toprağı, bu imparatorluk ve tüm yeryüzü yetmiyordu. İsa'nın onca sevdiği İsa'nın Celile kasabalarında vaaz verdikten sonra Roma'ya gidip Tiberius Caesar'ın sarayına girdiği ve Palatium telepesinden bütün Herodeslere ve Pontius Pilatuslara yazılmış ve başkent ve eyaletlerde kendi dilini yayması için kolaylık gösterilmesini kesinlikle buyuran bir emirname ile ayrılmış olduğu hiç düşünülebilir miydi? Mani o gün işte bu kıyaslamayı yapıyordu kafasında. İşlerin aldığı biçim olmadık hayaller beslemesine yol açıyordu. Düşüncelerine ve adımlarına gem vuramadığı için de yürüyor, yürüyor, başında kavak yelleri, yüzü allak bullak yürüyordu. Arkadaşları onun sarayın parmaklıkları önünde bekliyordu. Çıkarken onları görmedi. Denak, Patik, Malchos ve Kulio oradaydı. Seslendiler ama duymadı. Ona doğru atıldılar ama bir mancınıktan fırlamış taş parçası gibi kendi yörüngesinde yol aldı. Bitkin düşen kadınlar onu izleyemediler, babası da öyle. Sadece Malchos arkasından gitti. Beyaz giysiler döneminden beri onu yakalamayı huy edinmişti. Hatta dalgın gözlerinden üzgün mü, sevinçli mi olduğunu anlamak için birkaç adım daha atıp yanına varınca, nefes nefese kalan Malchos, ondan yavaşlamasını, dönüp bakmasını ve cevap vermesini istedi. Ne var ki Mani ona ne şapurdan ne de taht odasından söz etti. Sadece gitmeye niyetli olduğunu söyledi. Gitmek mi? Ktesifon'dan Deb'e, Deb'den Ktesifon'a bütün imparatorluğu baştan başa geçtik. Yollardan, nehirlerden, Umman denizinden geçtik. Daha nereye gideceğiz? 4 iklimin hüküm sürdüğü vadilerin en ucuna, daha da uzağa, beni izleyecek misin? Arkadaşı yanıtlamaya fırsat bulamadan, duramıyormuş, sözcükleri fırlamaya hazırmış gibi konuştu. Bundan böyle bana gelenlere beklemelerini söylemeyeceğim, peşimdekilerden katılmalarını isteyeceğim. Yüzleri binleri bulacağız, bir ordu gibi tozu dumana katacağız, yeryüzünde asla silinmeyecek bir iz bırakacağız. Bunları söyleyip adımlarını sıklaştırdı Mani. O zaman Malchos ona yetişmeye çalışmadı. Arkadaşı uzaklaşırken o da bir taşın üzerine çöküverdi. Tihirli onu nasıl izlerim ki diye düşündü. Başkent sokaklarındaki bu saçma koşuşturmayı kastediyordu. Daha da saçma olan o yolculuğu, Mani'nin kendisini davet ettiği dünyanın dört bucağına yapılacak olan yolculuğu düşünmeye başlamıştı bile. Davet ettiğimi, uygun deyim bu muydu diye kendi kendine sordu Malchos ve yüzündeki gülümsemenin yerini yorgunluk ve acı aldı. Hurma bahçesinin yemekhanesindeki o günden beri Mani'nin hiçbir isteğini geri çevirmemişti. Tartıştığı, söylendiği, küfrettiği, kendi kendine and olsun ki dediği olmuştu ama neye yarar? Sonunda arkadaşı ne istemişse tam anlamıyla onu yapmıştı. Bazen direnmeye kalkmışsa da bu kez de Chloe kendi karısı arkadaşından yana çıkardı. Oysa ne kendisi ne karısı habercinin düşüncelerini paylaşırlardı. Dostluklarının başka hiçbir şeye benzememesi bu yüzdendi. Bir din kurucusunun yakını olmak ve onun inançlarını kabul ettirmeye kalkışmaması, Mani hoşgörülü bir dinin peygamberi olduğu için mümkündü. Onun tanrısı kendine tapacakların arayışı içinde değildi. Dinsel konular Tirli'nin umrunda değildi. O bir bilgiye rastlamıştı. Güzelliğe, aşık bir bilgiye. İnsanın dost edinmek isteyeceği birine. Böyle bir ayrıcalığı küçümseyemezdi. Bacakları onu taşıyacağı sürece Mani'yi izleyecekti. Malchos düşüncelerine dalmışken Mani de kendininkilere dalmıştı. Dicle kıyılarına kadar yürümüş ve daha az kalabalık bir yere gelince duyduğu sevinç korkuya dönüşmüştü. Hükümdarın himayesine ve tavsiye mektubuna sahip değilken çıplak elleriyle dünyayı kavramayı düşünüyordu. Şimdi dünya kendisine sunulmuş, yollar açılmıştı. Yeryüzünü fethetmeye başlamalıydı. İyi ama neyle? Silahsız mı fethedecekti? Ülkeden ülkeye sakat ayağını sürecek, satraplara, uluslara, kastlara, mezheplere, tarikatlara meydan okuyacak. Kendi yollarında giden sürüleri, kemikleşmiş töreleri, uyuşuk insanları sarsacaktı, öyle mi? Hiç durmadan öğretecek, yazacak, çizecek, tartışacak, sonra ertesi günkü menzile varıp başka kalabalıklar toplayıp hoşa giden, şaşırtan, teselli eden ve aynı zamanda kamçılayan bir konuşma yapacak. İnsanlık yeniden biçimlenene kadar bunu sürdürecekti. Öyle mi? Sık sık yaptığı gibi bir monolog halinde sergilediği düşünceleri bir başka kendi varlığıyla, ikiziyle bir söyleşiye dönüşecekti. Yapacağım bütün işler için ne kadar zamanım var? Bunu bilemeyeceksin. Daha 7 yılım olacak mı? İsa'nın ve İskender'in yaşı kadar yaşayacak mıyım? En azından bunu öğrenebilir miyim? Önünde ha sonsuzluğu ha bir saniye olmuş, ne fark eder? Zaman karanlığın tuzağıdır. Bu tuzağa düşme. Sadece görevini düşün her gün, her gün. Hiç değilse eserimi görebilecek miyim? Geleceği bana bırak, sen yürü. Yazgın önüne geçmiş, gidiyor bile. Betlapattakiler sabırsızlanıyor. İmparatorluk fermanı çıkalı Mani'yi beklemeyen kent kalmamıştı. O da hiç durmadı, Betlapat'ın yolunu tuttu. Elam ülkesinde büyük bir kasabaydı Betlapat. Ne geçmişi vardı ne de önemi. Şapur'un oradan geçtiğinde havasını ve suyunu beğenmiş olduğu anlatılırdı. Mimarlarını gönderip kenti büyütmüştü. Bazı söylentilere göre hükümdar oraya yazlık sarayını yaptırmak için sıcak bakmaktaydı. Herhalde orasının Mezopotamya ile Persis arasında, yani Sasani İmparatorluğu'nun Sami dili konuşan batı kanadı ile Ari dili konuşan doğu kanadı arasındaki konumundan yarar sağlamayı umuyordu. Mani ilk gezisini bu yüzden mi Betlapat'a yapıyordu? Bu kasabaya hiç gitmemiş olduğu halde orada etkin bir Hristiyan topluluğu olduğunu biliyordu ve ilk önce onlarla konuşmak niyetindeydi. Ancak gerçeği çabuk kabul etmek zorunda kaldı. Bundan böyle tanınmayan herhangi biri gibi yolculuk edemezdi. Adımlarını da dilediği yöne atamazdı. Ziyaretçinin ve yanındakilerin gelişini öğrenir öğrenmez kentin ileri gelenleri karşılamaya koştular. Başlarındaki kralcık iki büklüm halde Yüce Şapur'un koruyup kayırdığı kişiyi evinde konuk etmek istiyordu. Mani kalacağı yer olarak bir bahçeyi ve o bahçenin en yaşlı ağacını kullanma alışkanlığı olduğunu söylediğinde kızdı. Azametle köklü bir sülaleden geldiğini gösteren soy ağacını ortaya serdi ve yanındaki yazmanların da onayını alarak diretti. Daveti geri çevirecek olursa soyu küçümseniyor ya da ailesinin dindarlığından kuşkulanılıyor olacaktı. Denag'ın sıkılmasına, Patig'in bıkmasına karşın Mani gevşemedi. İnsanlar öğrettiklerini ağacın dibine gelerek öğreneceklerdi. Geceyi orada geçirecekti, başka hiçbir yerde değil. Doğrusu istenirse Mani'nin davranışı pek nazikçe değildi, hatta gereksiz yere kırıcıydı, ancak akıllıca bir davranıştı. Çünkü Babilli yol boyunca bu türden ısrarlarla karşılaşacaktı. Bazıları konurseverlikten kaynaklanacak, bazıları daha basit çıkarlarla Şapur'un himaye ettiği birini evinde konuk etmek isteyen eşraftan birinin Mani'yi ve yanındakileri öğretilerine duyarlılık gösterecek halktan insanları gammazlamak amacıyla taşısa bile üstünlüğünü gösterip böbürlenmek için olacaktı. Gerçekten de gezinin başından beri ortaya bir çelişki çıkmıştı. Taşra'da ileri gelen insanlar, krallar kralının emirlerine uymak söz konusu olduğunda, tam anlamıyla itaat etmek ve iltifat ettiklerini en iyi biçimde ağırlamak zorunda olduklarını bilseler de, bu gibi iltifatların, hele de hükümdarınkilerin ne denli geçici olduklarını ve konuya imrenerek baksalar da gözden düşebileceğini unutmamak gerektiğini biliyorlardı. Ve işte o zaman dikkati ve uyanıklığı asla elden bırakmadıklarını kanıtlamaya hazır olmalıydılar. Mani'ye gelince durumu daha da zordu. İmparatorlukta haberler çabuk yayılırdı. Konunun sokaklarında, meydanlarında konuşulması için bir saraylının bir Vitakse'nin kulağına fısıldaması, onun da bir taşralının sofasında bunu tekrar etmesi yeterliydi. Böylece taht odasındaki tartışmalar duyulmuştu. Babilli'nin ihtiyatla karşılanmasına yol açan da Carter'in sözlerinin de duyulmasıydı. Betlapat'ta Mani gereken nezaketle karşılandıysa da herkes iğne üstündeydi. Sonunda bir muşmul ağacının altına yerleştiği vakit kentin ileri gelenleri ve tabii ki müneccimler kalabalığın arasında ilk sırada yerlerini almışlardı. Askerler kol geziyordu ancak olaya müdahale ettikleri yoktu. Ziyaretçi krallar kralının kendisine gösterdiği güveni ve Betlapatlıların kendisini karşılayış biçimine nedenle duyarlı olduğunu söylemeyi görev bildi. İtimatnamesini bu biçimde sunmuş olduktan sonra imparatorlukta yaşayan herkesin ortak bir bilgelik çerçevesinde toplandıklarını görmeyi ümit ettiğini söyledi. Tanrısal kıvılcım hepimizin içinde. Onun ne ırkı, ne sınıfı, ne cinsiyeti var. Herkes bu kıvılcımı güzellikle, bilgiyle beslemeli ki parlasın. İnsan sadece içindeki ışık ile büyük insandır. Dinleyicilerin arasındaki önemli kişiler kızmıştı. Irkları ile gurur duyan, kaderin yarattığı üstün kişilere saygı ile bağlanmasını sağlamak için Ardeşir'in sınıf hiyerarşisini uygulamak görevini verdiği, Sasanilerde yeryüzü ve gökyüzü düzeninde bunun esas olduğunu öğrenmiş olan bu adamlar, şimdi bu Babilli hekimin kendi karşılarında, hatta daha da kötüsü basit insanların karşısında, kazancıların, tezgahtarların, hamalların, halı dokuyucuların karşısında sınıfları dikkate almamak, ırk ve soyu küçümsemek gerektiğini dinlemek zorunda kalıyorlardı. Başka zaman olsa bu adam daha ilk sözleriyle tutuklanır, işkence odasına alınır, kamçılanır ve belki de kellesi uçurulurdu. Oysa konuşan krallar kralının himaye ettiği insandı. İleri gelenlerden bazıları usulca yok oldular ama genç müneccimler böyle yapmadılar. Gürültüyle, öfkeyle çekip gittiler. Yolculukları boyunca Mani, karışıklıklar çıkartan, kışkırtıcı adam olarak ünlendi. Her söz alışında olay çıkartmak isteyen, kendisine isyan kışkırtıcılığı yaptırmak isteyen tahrikçiler ortaya çıkıyordu. Mani de tahrikten pek korkmuyordu aslında. Kışkırtıyı araç olarak kullanabiliyordu. Ara sıra unutur görünse de, bölücülük yaratacak sözcükleri geçiştirse ve eleştirilerini hafifletse de, biraz ısrarla sorular sorduklarında soruyu soranın niyeti ne olursa olsun yanıtını veriyordu. Irk konusu olsun, sınıf ayrımı olsun, müneccimlerin koydukları kurallar ya da tanrısal kıskançlıklar olsun sözünü esirgemiyordu. Toplantının tadı kaçtığında omuzlarını silkmekle yetiniyordu. Yeryüzünün eskimiş kabuğunu çatlatacak sesler bunlar. Asıl kaygıyı sözlerim insanlara tüy gibi hafif geldiği zaman duyacağım. Genelde bunun gibi açıklamaları Denaga yapardı. İkinci yakını da Denag olmuştu. Gün batarken Mani ağacın altına uzandığında ya da kötü hava yüzünden bir müridin evine sığınmak zorunda kaldığında Denag hep yanındaydı. Birlikte oldukları insanlardan her biri Denag'ın Mani'ye olan dikkatini, özel konumunu tahmin edebiliyorlardı. Ama hiç kimse birbirleri için ne olduklarını, baş başa kaldıklarında ne gibi sözler, ne gibi bakışlarla birbirlerini sardıklarını tam olarak bilmiyordu. Zaten kim sormaya cesaret edebilirdi ki? Bir gün Patik soracak oldu, ihtiyatla dolaylı yoldan. Tanrı seni kutsasın oğlum. Tanrı'nın beni senin yolunda izleten gününe şükran olsun. İnsanların meziyetlerini, çileli yaşamını, delikanlı bedenini, yoksunluklar içinde bırakmanı övdüklerini gördükçe yüreğim sevinçle doluyor. Tatmadığın bir zevkten kendini yoksun bırakmanın övünülecek nesi var diye sözünü kesti Mani. Patik uzaklaşmayı yeğledi. Ciddileşerek hayır duaları etmekle yetindi. Mani yanıtını verirken ona bakmamıştı bile. Patik birkaç adım attıktan sonra saygıyla seslendi. Mar Patik. Babası içtenlikle koştu. Ne var ki şunları duyacaktı. Mar Patik, beyaz giysili olmaktan ne zaman vazgeçeceksin? Bıkmış ifade, saygılı hitap, soruyu babası için daha dokunaklı bir hale getirdi. Kendini savunmaya kalkıştı. Topluluğu ve bütün kardeşlerimi seni izlemek için terk ettim. Ben ki babanım, önünde diz çöktüm. Vaazlarından her birini tevazu ile dinledim. Beni her gün dinledin Marpatik ama bir beyaz giysili gibi konuşmayı sürdürüyorsun. Sözlerin onur kırıcı. Sadece seni öven sözleri naklettim. Övgü almak için yoksunluğa katlanan hiçbir övgü hak etmez. Çünkü en kötü günahkarlardan beterdirler. Bilge kendine daha yakın olmak için oruç tutar. Tek yargıç, tek tanık kendisidir. Yoksunluğa katlanıyorsa bunu bir topluluk istiyor diye cezadan korktuğu için ya da bir başka alemde geçerli kılabileceğini övgüler toplamak için yapma. Bunun gibi hesaplar iğrenç hesaplardır. Patik gülümsemeye çalıştı. Sevgili oğlum, iyilik iyilik için hiçbir ödül beklemeden yapmak gerekir diyorsan, daha da büyük meziyet sahibisin, dedi. Mani Pati'ye baktı ancak bakışları üzüntülüydü. Sen hiç benim iyiden kötüden söz ettiğimi duydun mu? Bu soysuz sözcükler benim kullandığım dilde yok. Tam tersine, zaten ikizim beni uyarmıştı. Ben bir şey söyleyeceğim, en yakınlarım bile başka şey anlayacaklar. Ben her varlıkta ışık ve karanlık vardır diyorum. Bunları ayırt etmek için bilge hünerine sahip olmalı. Mani uzun bir nefes aldı, huzura kavuşmak istercesine. Aslında Denegan benim için ne ifade ettiğini anlamaya gelmiştin. Hazırlıksız yakalanan Patik kendini savunmak istercesine iki elini kaldırdı, oğlu devam etti. Giysileri benim göçebe krallığımın sınırlarını oluşturuyor. Bu kez kalkan Mani oldu ve her zamankinden çok aksayıp sıçrayarak uzaklaştı. Ardında her tarafa çekilebilecek iki yüzü olan itirafı, kafasının içinde çevirip duran bir baba bırakarak. Bundan sonra Babilli'ye kız arkadaşı hakkında hiç kimse soru sormadı. Özellikle meraktan çatlayan Chloe. Ktesifon'da Malchus yollara döküldüğünde ailesi ve işleriyle meşgul olmak için kalıyordu. Mani, imparatorluk başkentinden geçerken gelip onda kalıyordu. O zaman Chloe onu düşünceli düşünceli incelemekten kendini alamıyordu. Neden bir zamanlar Mani kendisine yanında hiçbir kadının olamayacağını söylemişti? Onun hayatına çok mu erken girmek istemişti? Malchus'a olan dostluğu yüzünden ona yalan mı söylemişti? Yunan kızının kendisine bile açmadığı, kafasından attığını sandığı ama Denag Mani'nin yanında gözleri dudaklarına asılmış olarak her gördüğünde geri gelen bir sürü soru. Denag, arkadan önüne düşen örgüsü, ensesinin pembe esmerliğini görünmez kılıyordu. Kibirsiz bir gençlik, iddiasız ama keskin bir güzellik sergiliyordu. Beline kalın bir kuşak sarmış, bir düğüm atmıştı. Bir öğleden sonraydı, gökyüzü kararmış, hava serinlemişti. Denak ürperip kuşağını çözmüş, omuzlarına örtmüştü. Kumaşın üzerinde incecik çizgilerle çizilmiş bir yüz vardı. Denak'ın yüzü çiçeklerle çevrilmiş. Herkes Mani'nin fırçasını tanımıştı ve kumaş müritleri için kutsal bir emanet oldu. Ona dokunmak için yaklaşanlar korkusunu içlerinde çekiyorlardı. Sarı sabır, amber, nilüfer, Tibet miski karışımı Mani'nin kendisinin imal ettiği bir kokuydu bu. Bir gün ışık bahçelerinde her şey raiha ve renk olacak hiçbir şey madde olarak kalmayacak dememiş miydi? Mani'nin çevresindekiler hep ciddi konular üzerinde durdukları halde yine de huzurlu ve bir şenlik havası içindeydiler. Herkes bir sanat dalıyla uğraşmayı görev sayıyordu. Sasani ülkesinde çok yüceltilen musiki ile şarkı ve aynı zamanda şiir, yine ustanın yolunda gitmek için resim ve yazı uğraştıkları dallardı. Usta kumaş ya da parşömeni gereken, sıvaları ve renkleri hazırlarken, hatta çerçeveyi çizip resim yapmaya başlarken çevresinde toplanılmasına izin verirdi. Müritlerinin yanında olması onu işinden ayırmaz, onların bakışları ellerine ağırlık vermezdi. Genellikle resim yaparken konuşurdu. Sözcükleri fırça darbeleriyle noktalanırdı. Müritleri yoğunluğu derinliğini hissedilen bu anların hiç bitmemesini ister, saatlerce kımıldamadan dururlar, sihir bozulacak diye nefes almaya korkarlardı. Bütün çevresinin kendisine beslediği derin saygıya karşın Mani'nin varlığı ağırlık vermezdi. Babilli günün birinde mükemmeller diye çağrılacak en yakın müritlerinden seçilmişlerden kendilerini sanata, öğretmeye, tefekküre adamalarını, mülkiyet diye ne varsa arınmalarını isterken hiç bıkmadan onlara işlerini, evlerini, adetlerini, mülklerini, yaşam biçimlerini terk etmeden de kendisine gelebileceklerini tekrar ederdi. Yaratıklara zarar vermemek, bilgeleri ölüme terk etmemek koşuluyla. Bir gün karşı koyanlardan biri sordu. Yani senin dininde iki ahlak mı var? Mani yatsımayla karşılaşmadı. Mükemmeliyete ermek isteyenlerin tuttukları sarp bir yol var. Geri kalan insanlar için de basit bir yol. Her ikisi de selamete götürüyorsa zor yolu seçmekle ne kârım olacak? Kâr sözcüğünü söyleyebiliyorsan seçtin demektir. Her konaklamada mürit sayısı artıyordu. Özellikle kentlerde esnaf, tüccar, yabancılar ve melezler arasında. Hiç kuşkusuz Mani, dinlerin ve sınıfların dar düzeni içinde yaşayanların, çeşitli dinler, tarikatlar arasında çekiştirilenlerin, ezelden beri rahat, ayrıcalıklı yere sahip olmadıklarını düşünenlerin hoşuna gidiyordu. Yine de öğretilerinin en az yayıldığı sınıf yoksul sınıftı. Ağacı öldürmeyin, toprağı yaralamayın dediğinde köylülerin coşkulu onayını nasıl alabilirdi ki? Aksine davasını destekleyenler arasında ünlü savaşçılar yer almıştı. Şapur'un iki kardeşi Peruz ve Mihrişah bunlardandı. Ama tabii ki asıl öncü Krallar Kralı'nın küçük oğlu Hürmüz'dü. Açıkça Mani'nin müridi olduğunu ilan etmiş, Ahura Mazda'yı saymaya devam etse de depte bir yüzünde Buda'nın resmi olan paralar bastırmıştı. Ancak derebeylerinin ve müneccimlerinin kendisini kınadıkları da bir gerçekti. Ktesifon'un Persis'in, Atropaten'in kutsal ateş yakılan yerlerinde toplantılar düzenleniyordu. Sasani parası üzerinde Buda resmi. Olacak iş miydi? Yarın İsa'nın haçı basılırsa hiç şaşmamalı. Bu tepkiler ve sorular Mani'ye değildi. İmparatorluğun düzenini yıkmak, Sasani hanedanını ve gerçek dinin temellerini sarsmak istemesi, Carter'in, Nasranilerin en sinsisi, iki ayaklı kurt tanımına uyuyordu. Ama ya Şapur, krallar kralı, imparatorluğun hakimi, gücünü edindiği temelleri kendi elleriyle niçin yıkıyordu? Soylular ve müneccimler arasında aldatıldığına inanmayı yeğleyenler çoğunluktaydı. Sapık tarikatçının verdiği zararları haber alır almaz, kuşku yok ki onu korumaktan vazgeçecek ve yasanın öngördüğü biçimde cezalandıracaktı. İçinde hanedana mensup prensler, yüksek yargıçlar da olan bir devlet heyeti oluşturuldu ve tahtta bir dizi şikayet sunuldu. Bu Mani denilen adam, imparatorluğun her köşesine çekingeler gibi düşünen, dilenci güruhunu peşine takmış, tanrısal buyruklara karşı geliyor ve basit insanları, doğumları itibariyle başlarında bulunanları küçümsemeye kışkırtıyor. Esnaf yazman olmak, yazman sipahi olmak istiyor. Saygı kalmadı, otorite kalmadı, hanedanın kurduğu düzen çöküyor ve bütün imparatorluğa böyle olmasını Yüce Efendimiz istedi diye yayılıyor. Şapur dinliyordu, uzun bir düşünceye daldı. Sonra beklenmedik biçimde ayağa kalktı. Saraylılar yere kapanacak vakti ancak bulabildiler. Tahta tekrar bakmaya cesaret ettiklerinde perde kapanmıştı. Krallar kralı kendisine anlatılanlardan etkilenmiş miydi? Prenslerin, müneccimlerin kullandıkları dil canını mı sıkmıştı? Herhalde heyettekilerden hiçbiri cezalandırılmadı ancak Mani'ye karşı da hiçbir önlem alınmadı. Birkaç hafta daha bir şey olmadan geçti. Toplantılar, tartışmalar yeniden başladı. Carter'e göre Yüce Şapur'un harekete geçmesi, tehlikenin boyutlarını görmemesinden ya da kararsızlıklığından olmalıydı. Hele kötü bir olay meydana gelsin, hükümdar mutlaka kararını verirdi. 12. ayrımın sonu, sayfa 166.